27 Ekim Salı gününden sesimin ulaştığı herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 30 dinliyorsunuz. Gündem yine bir hayli yoğun, ben de bunları sizlerle paylaşmak için bir hayli sabırsızlanıyorum. Ama detaylara geçmeden önce bugünün bülteninin sizlere PRP Business Solutions'ın destekleriyle ulaştığını belirtmek istiyorum. Robotik süreç otomasyonu yazılımları konusunda önde gelen şirketlerden biri olan UiPath partneri olan PRP Business Solutions'ın UiPath ile gerçekleştirdiği webinara bültenimizden ulaşabilirsiniz. Evet, bugün 27 Ekim Salı ve gündemin öne çıkan detayları Apostol 6.30 farkıyla sizlerle. Türkiye'den manşetler. Hatay Valiliği, İskenderun ilçesinde güvenlik birimlerinin Payaz kontrol noktasında şüphelendiği iki teröristten birinin takip sonucu etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada bir patlama meydana geldiğini, herhangi bir can kaybının bulunmadığını açıkladı. Sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile son aylarda Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gerilime istinaden, nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa, ben de şimdi milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalarını satın almayın, dedi. Fransa başta olmak üzere Avrupa'yı İslam düşmanlığıyla suçlayan Erdoğan, İslam'a yapılan saldırıların bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen bir politika haline geldiğini belirtti. Yeni haftaya başlarken dolar Türk lirasına karşı 8 seviyesini aşarak rekor kırdı. Üst üste 10 haftadır dolar karşısında değer kaybeden Türk lirası, gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında en yüksek değer kaybı yaşayan para birimi oldu. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın piyasa beklentisi aksine politika faizini artırmaması, TL'nin dolara karşı değer kaybetmesinin sebebi olarak gösteriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile yaşanan gerilimlerin yanı sıra Karabağ'da yaşanan çatışmaların da kurun yükselmesinde etkili olduğuna ilişkin yorumlar yapılıyor. Türkiye'nin 28 Ekim'i, Yunanistan'ın ise 29 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettikleri Navtex'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri bildirildi. Ek olarak Türkiye, Akdeniz'de de planlanan atışlı eğitimleri ilişkin ilan ettiği Navtex'i bir defaya mahsus olmak üzere geri çektiği belirtildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Ersin Tatar, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak düzenlenen basın toplantısında konuşan Tatar, Türkiye'nin beşli konferans önerisi Kıbrıs konusunda anlaşma için son şanstır, dedi. Danıştay, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinden İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraklerinin elenmesini hukuka aykırı buldu. Danıştay, ihaleyi iptal ederken İBB iştiraklerinin ihalede değerlendirme dışı bırakılmasının rekabeti daralttığını ve eşit yarışma şartlarını ihlal ettiğini belirtti. Vebrazzi'de yer alan habere göre Trendyol yemek siparişi işine giriyor. Geçtiğimiz Ağustos'ta çevrimiçi market uygulaması olan Hızlı Market'i kullanımı açan e-ticaret devinin Android uygulamasında Trendyol Yemek Açıldı görseli görülebiliyor. Trendyol Yemek'e ilişkin henüz ayrıntı bulunmuyor. Dünyadan manşetler. Dağlı Karabağ'da Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğuyla pazartesi başlamak üzere ilan edilen 3. ateşkesin üzerinden çok geçmeden taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun eş başkanı olan ülkeleri işaret ederek tüm imkanlarını bize karşı seferber ettiler. Arabulucu tarafsız olmalıdır. Tarafsız değilse arabuluculuktan imtina etsin, dedi. ABD, Rusya ve Fransa'yı Ermenistan'ı kurtarmaya çalışmakla suçlayan Aliyev, Türkiye'ye ait F-16 uçaklarının dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse kullanılabileceğinin sinyalini verdi. Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın yeniden yazımına ilişkin yapılan referandumda çoğunluk anayasanın yeniden yazılmasını istedi. Anayasa kurulunda bulunacak kişilerin gelecek yıl 11 Nisan'da halk tarafından seçilmesi planlanıyor. Ülkede Ekim 2019'da başlayan ve 5 aydan fazla süren protestolarda eylemcilerin başlıca taleplerinden biri, 1973'te gerçekleştirdiği darbeyle yönetimi ele alan Pinochet'in askeri rejimin sıkı denetimi altında yürürlüğe soktuğu anayasanın yeniden yazılmasıydı. Belarus'ta Avrupa'nın son diktatörü olarak tanımlanan ve 1994'ten bu yana kesintisiz olarak devlet başkanlığı görevini yürüten Alexander Lukashenko'nun karşısındaki muhalif isim Svetlana Tihanovskaya, ülkede ulusal grev ilan ettiklerini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın İdlib şehrinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun eğitim kampını hedef aldığı saldırıda en az 78 Suriye Milli Ordusu mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a silah tedariği sağladıkları gerekçesiyle aralarında Lockheed Martin, Boeing Defense ve Raytheon gibi şirketlerin yer aldığı ABD merkezli şirketlere yaptırım uygulanacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışını onaylamıştı. Politika, dünya. ABD seçim sürecinde başkanlık münazaralarını ve iki taraf hakkındaki Ekim sürprizlerini artık geride bıraktık ve son düzlüğe girdik. Kısaca hatırlayacak olursak, Ekim ayına 3 gün kala The New York Times'ın Başkan Donald Trump'ın vergi ödemediğine dair iddialarıyla, Ekim ayının ikinci gününde ise Başkan Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığına dair haberlerle karşılaşmıştık. Tanık olduğumuz, en azından şimdilik son sürpriz ise gelecek ayki seçim yarışını şimdilik önde götüren Obama döneminin eski başkan yardımcısı Joe Biden hakkında New York Post tarafından yayımlanan bir haberle geldi. Bu haber, özetle oğul Biden'ın babası Joe'nun nüfusunu yönetim kurulunda bulunduğu Ukrayna merkezli Burisma şirketi yararına kullanmış olabileceğini iddia ediyor. Haberde sunulan bir e-postaya göre, 2015'in Nisan ayında Burisma yönetim kurulunun bir başka üyesi, Hunter Biden'a babasıyla tanışma fırsatı tanıdığı için teşekkür ediyor ve bunun bir onur olduğunu belirtiyor. İddiaların kaynağı, yıllar evvel bir tamirciye bırakılan MacBook Pro'nun sabit diski. Sıvıyla temasın ardından hasar gören bilgisayarı tamire getiren kişi, tamircinin telefonlarına yanıt vermeyi kesiyor. Tamirci gelen kişiyi bilgisayarı teslim etmek ve ödeme almak için defalarca aradığını ancak ulaşamayınca bilgisayarın diskine göz attığını ve ardından bir kopyasını alıp eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin avukatına verdiğini beyan ediyor. Diskin bir kopyası ise 1975'ten evvel demokrat, 80'lere kadar bağımsız, 80'lerden günümüze ise bir cumhuriyetçi olan Giuliani aracılığıyla New York Post'a ulaşıyor. The Post, Hunter Biden'ın diskten çıkan özel fotoğraflarının bir kısmını da haberinde paylaşıyor. New York Post'un manşetinin e-postalarla ilgili olması, doğal olarak 2016'da Hillary Clinton hakkında çıkan haberleri andırıyor. Clinton hakkındaki iddiaların kaynağı olan e-postaların, o dönemin kararsız seçmenini Trump'a yönlendirmede etkisi olduğu belirtiliyordu. 2020'nin e-postalarının ise seçime bir etkilerinin olup olmayacağı meçhul. Zira seçmenlerin erken oy kullanmasına izin veren seçim sistemi, bu yıl herkesi şaşırtan erken oy kullanma oranlarına tanıklık ediyor. Ülke genelinde 60 milyona yakın kişi oyunu çoktan kullandı. Bu, 2016 seçimlerinde kullanılan tüm oyların şimdiden %43'üne denk geliyor. Üstelik oy kullanım davranışlarını takip etmeye izin veren eyaletlerden gelen verilere göre, erken oy kullanan seçmenin %20'sini 2016 seçimlerinde oy vermeyen seçmenler oluşturuyor. Kimileri bu gelişmeleri Joe Biden lehine yorumlasa da, aslında bu bilgiler hangi adayın seçileceğine dair güçlü bir tahmin sunmuyor. Zira yapılan anketlere göre erken oy kullananların çoğunu demokratlar oluşturuyor. Cumhuriyetçi seçmen oyunu sandık günü kullanacağını belirtiyor. Yine de bu hırslı oy kullanım verilerine ve son dönemin anketlerine bakılırsa seçmen oldukça kutuplaşmış görünüyor. Son derece kutuplaşmış bu seçmen kitlesi üzerinde Trump veya Biden hakkında çıkan herhangi bir olumsuz haber yahut sürpriz etkili olur mu tartışmalı. Seçmen fikrinin bu saatten sonra pek değişmeyeceğine dair bir gösterge de 538 araştırma şirketi tarafından yapılan münazara anketi. Bu sonuçlara göre son münazarada öne çıkan Biden'ın petrol şirketlerini kapatmak hakkındaki yorumlarına ve eskiye nazaran az sayıdaki gaflarına, Trump'ın ise koronavirüsün kendiliğinden yok olacağına dair eski iddialarına, yaşanan ekonomik sıkıntılara ve ABD'de COVID-19 nedeniyle ölen 220 bin kişinin mevcudiyetine rağmen seçmenler fikirlerini münazara öncesine göre değiştirmemiş görünüyor. Zaten ABD akademik çevrelerinde münazaraların etkinliği, ABD vatandaşlarının adayların sunduğu politikalara göre oy verip vermeyecekleri, vermediği de bu münazaranın ardından sorgulanan konular arasında. Özetle, oy kullanmayı düşünen ABD seçmeni yepyeni ve çarpıcı bir skandalla karşılaşmadığı sürece kararını çoktan vermiş görünüyor. Başta devlet ve uluslararası kuruluş liderleri olmak üzere tüm dünya olarak bize ise bu kararın 3 Kasım'da veya takip eden günlerde açıklanması beklenen sonuçlarını takip etmek kalıyor. Yayının bir bölümünde sözünü ettiğim Ekim sürprizinin de ABD politik jargonunda Kasım'da yapılan seçimlerden evvel sonuçları etkileyebilecek büyük bir olayın ortaya çıkarılmasına verilen isim olduğunu da belirtmek isterim. Şehir kültür. Navigasyon sistemleri şirketi TomTom'un 57 ülkeden 416 şehri değerlendirdiği 2019 trafik endeksine göre İstanbul, trafiğin en yoğun olduğu şehirler arasında 9. sırada yer alıyor. Peki sürücü ve yolcuların trafikte normalden %53 daha fazla vakit geçirdiği İstanbul'da yaşanan bu durum, birey ve toplumun refahını nasıl etkiliyor? Dar bir gayri safi yurt içi hasıla anlayışının ötesine geçme ve bir ülke nasıl başarılı olur sorusuna geniş bir anlayış geliştirme amaçlarıyla 2019 yılında dünyanın ilk refah bütçesini duyuran Yeni Zelanda'da ülkenin ulaşım otoritesi NZ Transport Agency'nin yayımladığı Transport Impact on Wellbeing and Livability başlıklı rapor ulaşım, yaşanabilirlik ve refah ilişkisine odaklanıyor. Ulaşım bireysel refaha ve aile refahına ve farklı toplulukların yaşayışlarına nasıl etki ediyor? Ulaşımda değişiklikleri teşvik etmenin, araç bağımlılığını ve ulaşımın çevresel etkilerini azaltmanın refah üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi muhtemel mi? Ulaşımla ilgili düzenlemeler yalnızca maliyet tasarrufu değeriyle değerlendirilebilir mi? Yeni Zelanda'da yaşanabilirlik ölçütlerini etki eden en önemli ulaşım değişkenleri hangileridir? Ulaşım değişkenleri refah ve yaşanabilirlik konusunda ne gibi ilerlemeler sağlar? Bu sorulara yanıtlar arayan araştırma, ilk olarak well-being ve livability kavramlarını tanımlamakla başlıyor. Farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilen well-being için Yeni Zelanda Hazine Bakanlığı'nın tanımı referans kabul ediliyor. Refah, insanların amaç, denge ve anlamla tatmin edici yaşamlar sürdürebilmesidir. Çevremizin durumunu, topluluklarımızın gücünü ve ekonomimizin performansını iyileştirmek anlamına gelir. Öte yandan araştırmada Yeni Zelanda'nın yerli kabilesi Maori'nin Haora adlı yaşam felsefesi de temel alınıyor. Refahı dört farklı yönden ele alan Haora'da Tahatinana, fiziksel refaha, sağlığa karşılık geliyor. Tahahinangaro ise zihinsel ve duygusal bir refahı tanımlıyor. Tahavanu, sosyal refah, öz saygı olarak adlandırılıyor. Tahavayura ise kişisel inançları, spiritüel bir refahı tanımlıyor. Haora felsefesine göre bu dört boyut, güç ve istikrar için gerekli görülüyor. Yola mevcut literatürü taramakla başlayan rapor, ulaşım sistemlerinin insanların işlerine, hizmetlere, rekreasyon alanlarına, topluluk olanaklarına ve sevdikleri insanlara ulaşmasında önemli rol oynadığını söylüyor. Mevcut literatüre göre kapsamlı ulaşım ağları geliştirmek refaha önemli ölçüde etki ediyor. Fakat bu bağlantılar rapora göre bazı noktaları göz ardı ediyor. Zira örneğin kişisel araçların kullanımı yaşlı insanların mobilitesini artırarak onların refahına hizmet ederken ciddi bir altyapı gerektiren araçlar için inşa edilen ulaşım koridorları toplulukları birbirinden ayırıyor. Kazalara ve kirliliğe de sebep olan araç kullanımı daha geniş perspektifte refaha olumsuz etkide bulunuyor. Rapor, ulaşım girişimlerinde maliyet tasarrufu odaklı yaklaşımların resmin bütününü görmeye engel olabileceğini savunuyor. Ulaştırma faaliyetlerine değer atfedilirken, tüm kazanımların fark edilebilmesi için katkı analizi isimli bir yaklaşım öneren rapor, çok sayıda dış etkenden etkilenen, ulusal, bölgesel ve yerel paydaşları içeren ve çok yönlülük sebebiyle karmaşık olan ulaşım problemlerinde odaklı ve çok yönlü düşünmenin refaha katkısının daha büyük olduğuna inanıyor. Ulaşım müdahalelerinin, refaha pozitif etkilerinin büyük şehirleri birbirine bağlayan kapsamlı yol projelerinde değil, yerel toplulukların etkileşimlerini artıran küçük ve bölgesel müdahalelerde gören rapor, ulaşım eşitliğinin mümkün kılınabilmesinin ve yaşanabilirliğin artışının yerel bağlamda düşünülmesi gerektiğini savunuyor. Öne çıkan hikayeler. Pareto'nun finans kanalında Nurefşen Kutlu, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın adının karıştığı Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluk skandalının ardından 2,9 milyar dolar ödemeye razı oluşunun perde arkasını özetliyor. Protestoların 103. gününde Savunma Bakanı'na domates ve yumurta atıldı. Spektrum'dan Büşra Kılıç, Bulgaristan'da devam eden protestolara yönelik aksiyon alan Avrupa Birliği'nin eleştirilerinin ülkedeki yansımalarını inceliyor. Lagom'un son sayısında Kübra Yamanel, 31 Ekim 1920 doğumlu fotoğrafçı Helmut Newton'ı moda dünyasının önemli bir figürü haline getiren ayrıntılara odaklanıyor. Moda odaklı yayınımız Lagom'un radikal bir kimlik değişimiyle 1 Kasım'dan itibaren yayın hayatına angst olarak devam edeceğini de hatırlatalım. Punto'dan Mertcan Toğrul, Merseyside derbisinde video asistan hakemin tartışmalı kararlarından ve takımın öne çıkan oyuncularından Van Dijk'ın sakatlığından sonra Liverpool'u nasıl bir sınav beklediğine yanıt arıyor. Sanatçılar, müzeler, bağımsız topluluklar pandeminin finansal etkileriyle mücadele ederken müzayedeler milyon dolarlık satışlara ev sahipliği yapıyor. Duende'den Burcu Dimili, milyon dolarlık müzayede satışları başlıklı yazısında son dönemde sanat piyasasında öne çıkan sıcak başlıkları derliyor. Kısaca değindiğim öne çıkan hikayeleri sizlere gönderdiğimiz bültenden daha detaylı inceleyebilirsiniz. Yayının sonuna gelirken son birkaç kelime etmek istiyorum. Hem bültenlerimizi hem podcastlerimizi Aposto'nun kelime anlamından mülhem, sizi gürültüden uzaklaştırmak için hazırlıyoruz. Bu anlamda bültenlerimizden ve podcastlerimizden memnunsanız bunu çevrenizle paylaşmaktan, yayınlarımızı daha fazla insana ulaştırmaktan geri durmayınız lütfen. Aposto'yu e-postalarınızda ilettiğimiz bültenin en son kısmında yer alan paylaş kısmıyla yayabilir, podcastlerimizi sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. Bugün 27 Ekim Salı ve ben Yakup. Bu haftanın hepiniz için keyifli geçmesini diliyorum. Yeni yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın.